gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. 0-90-312-463-34-19-463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yarim olsun isterdim gözlerine.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, az önce dinlediğiniz müziğin bir konserden alındığını zaten fark etmişsinizdir. İşte o konserde şef olarak onu görmüştü. O anda o konseri izleyen izleyiciler. Musa Göçmen stüdyo konuğumuz. Sayın Göçmen, hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk efendim.
Çok da güzel bir konser olmuş. Yani şu an gerçekten hep beraber o konserde keşke var olsaydık diye hissetmeden
hani
edemedim.
Hani şöyle bir şey var, çünkü bu konserler, senfonik konserleri, şimdi bir konsere gidersiniz ve dinlersiniz. Hani konser dinlemek içindir. Ama bizim konserler biraz daha yaşamak için oluyor. Yani çünkü bizim kolektif bir iş bu senfonik. Üç ayaklı orkestra bir yerde. Solistler ve seyirciler. Yani bu üçü
siz
tamamlandığında, tabii üçü tamamlandığında aslında bir şeye dönüşüyor. O yüzden de coşku giderek tırmanıyor. İşte zaten Senforak'ın sayısını bilmiyoruz kaç konser olduğunu. Ama artık hani yüzlerle başlayan sayılar şimdi artık 20 bin, 25 bin gibi sayılarla konuşulmaya başlandı. Tabii bizim ülkemizde böyle bir hareketin olması, insanların bu kadar senfonik rock müzik için harekete geçmiş olması inanılmaz bir şey. Neden derseniz, zaten dünyada bu tip örnekler çok fazla değil. Yani bir araya gelip projeler bazında yapılmış konserler var. Ama sadece bir senfoni, bu amaçla kurulmuş bir senfoni orkestrası ve tamamen böyle bir kadroyla, işte 40 ila 90 kişi arasında çıkan kadroyla konserler, devamlı konser yapanlar bir şey yok. Bizde sadece Türkiye'de olması da tabii ki tüm dünyada da dışarıdan bakıldığında çok güzel duruyor açıkçası.
Evet, şimdi o zaman sohbete en baştan başlayalım.
Tabii
bunlar
ki
hiç konuşulmamışçasına. Biz önce biraz değerli orkestra şefimizi dinleyicilerimize tanıtalım. Sonra da yavaş yavaş o süreç nasıl işledi ve o konser anına nasıl gelindi, o bir yolculuk gibi anlatalım. Ne dersiniz?
Tabii ki. Musa Göçmen, aslında ben genel çatı olarak en tepede müzisyenlik olarak adlandırdığım bir yapıda tutuyorum. Çünkü hani orkestra şefliği yapıyorum, orkestrasyon, piyano resitallerim oluyor, değişik gösteri amaçlı konserlerimiz oluyor. Tabii bunların hepsine ben açıkçası hani müziğin her alanında keyifle yer alabilecek şekilde bir hayat yapısı içerisinde hareket ediyorum. Öyle olunca da çok keyifli oluyor. Yani hep aynı yerde konumlanmış, hep aynı tekrar şeyleri yapandan öte müziğin tüm o çeşitliliği içerisinde var olmak daha heyecanlı oluyor. O yüzden de bana ilk sorduklarında müzisyenim diyorum. Ama asıl olarak müziğin yeni bir iletişim yapısı olarak, insanlara yepyeni bir interaktif iletişim yöntemi olarak işte konserlerde, gösterilerde nasıl daha bir olabiliriz? Bu sevgiyle nasıl birleşebiliriz? Aslında hani insanın yaratılışının en başında olan o hani yemeği yediniz, ateşi yaktınız falan, sonra bir kabile kültürü vardır. Hani hep beraber sonra bir şeyler söyleriz, dans
evet,
ederiz.
Evet.
Aslında o içimizdeki o DNA'larımızda olan o şifrelerin günümüzdeki uygulanması gibi. Yani akşam olduğunda hep beraber bir araya gelelim, sevgiyle hep beraber şarkılarımızı söyleyelim, müzik dinleyelim, dans edelim. Aslında aradığım tüm yöntem bu. Bunun içinde işte orkestra şefliğini, senfonik orkestrayı, rock, çocuklar, şov, komedi, eğlence, birçok faktörü beraber kullanmış oluyorum.
Hepsi bir arada, ne kadar güzel. O çocuk kısmına daha sonra geleceğim.
Evet.
Tamam, evet, orkestra kurulabilirdi, müzik yapılabilirdi ama çok farklı bir alanda siz müzik yolculuğunuza devam etmişsiniz. Senforak, yani senfonik rock,
evet,
değil mi? Hemen o süreci öğrenelim. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Şimdi zaten hani yıllar içerisinde bu orkestrasyon dediğimiz notaları senfonik orkestra uygun halde yazma işini yaptığım süreç içerisinde birkaç senfonik rock projesinde yurt dışında yer almıştım. Oralardan yükselmesiyle Prag Senfoni ile beraber, senfoni orkestrası ile beraber yaptığımız ve Brezilya'dan bir rock band ile yaptığım bir Prag konserinde işte 60 bin kişi gibi bir seyirci geldi ve inanılmaz bir etkiyle çok tırmandı Avrupa'da. Tabii bu duyulan bu heyecanla birlikte birçok yeni proje geldi. Japonya'da tekrar oldu. Sonra Japonya'da tsunami depremzedeleri için yazılan bir bu We Are The World vardı zamanında.
Evet.
Onun bir böyle,
evet,
rock versiyonu gibi bir şarkı yazıldı. Orada da 300 falan sanatçı vardı. Onun orkestrasyonlarını yazdım. Bu dünya rock müzik starlarıyla onu bir single olarak Tokyo'da çıkardık Japonya'da. Oradan elde edilen gelirle depremde zarar gören çocuklara imkanlar sağlanmaya çalışıldı. O çok güzeldi. Tabii ki o zamanlar hani hep yurt dışında devam eden bu faaliyetleri ülkemize taşımanın güzelliği. Çünkü şimdi tamam evet yabancı parçaların yazılmış senfonik rock versiyonları bir külliyat oluşuyor elimizde. Ama bizde de Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, Üçüreller, Fikret Kızılok birçok kişinin muhteşem şarkıları var. Ve hepsi de bu formatta sunulmaya bakir şekilde hazır duruyor. Tabii bunu kendi ülkemize getirip de hem yabancıları hem yerli kendi eserlerimizi o değeri vererek, o hakkını vererek, o efsane şarkıları daha da devleşmesini sağlayacak bir kadroyla ileri doğru atılınca tabii seyircimiz de buna sahip çıktı ve başladığı ilk günden beri o inanılmaz heyecanla senfonik rock müzik tüm Türkiye'de izlenir, dinlenir,
Ne
yayılır.
kadar güzel. Şimdi tabii
Teşekkürler.
senfoni orkestrası dendiğinde çok kalabalık bir grubu düşünüyoruz. Dediniz ya hani sahnede üç ayak var. Seyirci
Evet,
ayağı,
evet.
senfoni ayağı ve söylenen o eseri seslendiren kişi. Şimdi çok kalabalıksınız anladığım kadarıyla
Evet, çok
sahnede.
kalabalık.
Kaç kişi var, kim ne çalıyor, neler o enstrümanlar neler veya bu seslendiren arkadaşlarımız her biri farklı mı, aynı kişi mi? Pek çok soru
Tabii şimdi şöyle bir
aklımda.
şey. Tabii ki kalabalıklığımız sahnenin büyüklüğüyle doğru orantılı oluyor. Sahnemiz büyükse tam kadromuz 70 kişiye kadar çıkan bir kadroyla sahne alıyoruz. Ama daha küçük sahnelerde doğal olarak birazcık küçülmemiz gerekiyor.
Fiziksel
Tabii
koşullara göre haliyle.
solistlerimiz de 15 kişi falan solistimiz var. Biz bunlara orijinal kast diyoruz. Ve kendi içinde yine repertuara uygun olarak dönen Türkiye'deki bu rock müzik alanında öne çıkmış muhteşem sesler. Zaten konsere geldiğinizde herkesin şeyi düşündüğü şey ya bu muhteşem sesler nerede? Nasıl harika? Çünkü muhteşem vokaller ve hepsi birbirinden değerli sesler. Biz işte bu solistlerimiz, orkestramız, orkestra zaten benim 20 yıldır kendi adıma devam eden özel orkestradır Musa Göçmen Senfoni Orkestrası. Senfoni Orkestrası, rock band ve solistleri birleştirerek bu senforak'ı oluşturmuş olduk. Yani senforak konserine gelen hem senfoni orkestrası hem muhteşem bir rock band hem de harika sesleri aynı anda dinleme imkanına sahip oluyor.
İzleyicileri nasıl katıyorsunuz bu atmosfere? Yani dinlemek ayrı ama hani dediniz ya üç ayak var diye
Evet.
mutlaka onlar da bir
Tabii ki, tabii ki.
koro
Tabii ki.
şeklinde size eşlik ediyordur.
Zaten her yerde iddiası da şu senforakın gelin hep beraber o akşamın en büyük rock korosu olalım. Çünkü
Birlikte olalım
tabii
değil mi? Yani
tabii tabii
dinleyin değil
tabii. Tabii
aslında. Tam
dinleyin de
onu
tam
vurgulamak
tersi bizde
istedim.
hani işte bir konser nasıl başlar? Salona oturursunuz bir hazırlık müziği vardır
Evet,
hep değil mi? Başta
evet.
öyle
Evet.
hissedersiniz falan. Bizde öyle başlamıyor. Bizde don diye başlıyor ve hani ha diyor. Zaten hani kayıtlarda bile arkadaki sesleri duymuşsunuzdur. Sürekli beraber söyleme, sürekli beraber eğlenme, dans etme üstüne kurulu bir şey. Ve hani o baştan o heyecanla başlayınca zaten seyirci otomatikman hani böyle bir
Kendini
hazırlık
içinde
süreci
buluyor.
de direkt başlıyor ve o etkiyle de zaten sonuna kadar hani Eskişehir konserimizde 20 küsür bin kişi geldi konsere. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir heyecan. Çok ilginç bir anı var. Ambulans geldi. Ben de merak ettim hani konser esnasında
Bir şey
ambulans
mi
geldi, bir
oldu
şey mi
diye.
oldu, bir sıkıntı var mı falan diye gitti ambulans sonra. Herhalde o ambulans da gelip gidildi acile. Smoke on the Water parçasını söylerken bir dinleyicimizin çenesi çıkmış
Eyvah.
bağırmaktan.
Eyvah. Biz şimdi gülüyoruz çok geçmiş
Evet,
olsun
yok
ama
kendisi
işte
de
bu
gülüyor
kadar.
zaten. Kendisi de yani nasıl
Bu
bir
kadar
heyecanla
keyif.
söylüyorsam dedi. Neyse ki acile götürüp tedavi edilmiş ama gerçekten harika bir hani coşku. İnsanların artık kendini o derece verdiğinde hani şarkı söylerken çenesinin çıkacağı kadar sesinin çıktığı bir etkinlikten bahsediyoruz.
Madem bu etkinlikten bahsettik, madem o şarkıyı da andık, dinleyicilerimize bir dinletsek mi? O anı
Harika
tekrar
olur.
yaşatsak mı? Efendim Deep Purple'dan Smoke on the Water örneği şimdi hep beraber dinliyoruz.
We all came out.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Değerli konuğumuz orkestra şefi Musa Göçmen. Hangi orkestranın diye soracak olursanız, işte az önce dinlediğiniz konseri veren harika ekibin, harika orkestranın şefi Deep Purple'dan dinledik. Şimdi bir hikaye anlatmıştı, kaçıran dinleyicilerimiz için ben yineleyeyim. Efendim, bu konserde bir dinleyicinin, bir izleyicinin bağırmaktan çenesinin çıktığını ifade etti. İşte bu kadar eğlenceli, bu kadar güzel geçiyor konserler. Hatta müzik arasında tek bir kişi mi söylüyor diye sormak zorunda kaldım. Arkada bir vokal grubu var mı? Hayır dedi. O vokal grubu seyirci.
Evet. Bizim en büyük destekçimiz, seyircimiz, o koro gerçekten hani en büyük heyecanı o koro sağlamış oluyor. Ya çünkü hani dediğim gibi biz biraz yaşamak için çıkıyoruz sahneye. O yüzden de konseri yaşamak için çıktığınızda herkes yaşamaya başlıyor. Hı hı. Ve güzel bir anı yaratıyoruz hep beraber.
Ne kadar iyi ediyorsunuz, ne kadar güzel. Müzik zaten inanılmaz bir birliktelik. Ve bu konserlerle seyirci birlikteliği de işin içine girince muhteşem bir duygudur ki geçtiğimiz hafta verdiğiniz son konserden de bahsettiniz. 20 bin kişi dile kolay.
Evet, evet, evet. Gerçekten bu alanda bir rekor. Çünkü hani o kadar kişinin Türkiye'de herhalde bir senfonik rock konseri için toplanmış olması görülmüş bir şey değil. Onun ötesinde bundan önceki konserde de Eskişehir'de basında belki hiç görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir kuyruk oluştu, senfoni orkestrası kuyruğu diye. Biz biletlerin, şimdi biletler öyle çabuk tükeniyor ki açıklanıyor ve hemen tükeniyor internet satışlarında. Ama bir söylence yılmaya başladı, oluyor sosyal medyada
böyle. Kara borsaya düşüyor biletler.
Yani hemen işte dağıtıyorlar falan denmeye başlandı. Yani öyle bir şey öyle yok bir şey yani. Yok. Biz de dedik ki o zaman sadece gişeden açalım. Yani sadece eski sistem, gişeden insanlar gitsin alsınlar. Biz öyle bir şey öngörmemiştik. İki konser ve işte 12.30'da gişe açılacak. Hani birkaç gün devam eder satışlar falan diye. Bizim kendi kafamızda öyle bir planımız vardı. Sabah 6.30'da sıra olmaya başlamış insanlar.
İnanılır
ve
gibi değil.
Saat 12.30'da bana fotoğrafı attıklarında inanamadım. Çünkü yani böyle bir sırada 4-5 bin kişi sıraya girmiş ve inanılmaz uzun bir kuyruk. Bir senfoni orkestrasına bilet almak için Türkiye'de kimse bu kadar kuyruğa girmedi. Ya. Bizim için de çok heyecanlıydı, evet. Ve zaten
şey
5 bin küsür bilet de işte o birkaç saat içerisinde satıldı. Yani bilet bulamayanlar için bir daha yaptık sonra, ama şimdi açık hava yapınca istediğimiz kadar seyirciyi ağırlama imkanına sahip olmuş olduk. O yüzden de hani dediğim gibi bu hareket bizi, hepimize daha da heyecan, daha da enerji verir açıkçası.
Evet. Ekibi nasıl oluşturuyorsunuz? O ekibinizde mutlaka çalan çok kıymetli müzisyenler, ses sanatçıları var. O ekip nasıl kuruluyor? Örneğin ekibinize yeni biri dahil olmak istese olabilir mi bu saatten sonra?
Yani şöyle, ekip tabii doğal olarak hani çok başta inceleyip sık dokuduğumuz bir orijinal cast dediğimiz bizim bir yapıyla başladı. Ama bunun içerisinde tabii ki yine katılanlar, yeni sesler, mutlaka onlar o şekli nasıl, o girişlere de açık önümüz. Çünkü öbür türlü kapattığınızda bu sefer o iddia ettiğiniz çeşitliğe ulaşma imkanınız da yok. Yani o yüzden açık tutuyoruz. Ama
hem
tabii ki
evet
evet evet
seferinde.
Ama tabii ki biraz o konuda da seyircinin beklentisi çok yüksek olduğu için, çünkü hani sahneye çıkmışsınız, senfoni orkestrası var, rock band var, solistler var. Biz de en dikkat ettiğimiz nokta o istekleri doğru değerlendirmek. Çünkü tahmin edersiniz ki hem müzisyenlerden hem de solistlerden onlarca diyeyim, çok
evet,
abartmayayım
ben. Ama
onlarca istek var. Ama dediğim gibi hepsini, tabii hepsini
istedim,
değerlendirmiş olacağız. Çünkü hani dediğim gibi bu kolektif bir iş ve hep beraber güzel şeyler yaşamak için yapılan bir çalışma.
Peki hadi katılalım diye aklından geçen, şu an bizi dinleyen bir dinleyici, örneğin bir devlet konservatuarında ikinci sınıf öğrencisi ve size katılmak istiyor. Nasıl ulaşabilir size?
Şimdi zaten şöyle bir çalışma yapacağız. Senforak Genç diye bir şey yapacağız. O konserler dizisinde komple kendi orijinal kastımızın yanı sıra hem düet olarak hem de solist olarak bu genç yetenekleri...
Hem de yetişmiş
tabii,
olacak
tabii,
tabandan.
Evet, tabii. Çünkü orkestrada da aynısını yapıyorum ben. Yani hiçbir yerde kadrosu olmayan senfonik orkestrada çalma imkanı bulamayan yeni mezun gençlerimizi ben mutlaka dahil ediyorum orkestraya. Çünkü hani derler, tecrübeniz var mı? Yok, nasıl olacak? Böyle olacak tecrübe. Hani böyle bir kısır döngünün içerisinden uzaklaşmış oluyoruz. O yüzden de nasıl yapacaklar? Mesela sosyal medyadan Musa Göçmen diye ulaştıklarında kendilerine %100 dönüş yapılıyor. Hep herkes öyle diyor. Ya hocam gerçekten dönülüyor mu? Evet, ama yok, tam tersi %100 dönüş yapılıyor. Çünkü asıl değerli olan o iletişim hep beraber. Dediğimiz gibi hani hep beraber yapmayı iddia ettiğimiz bir şey içinde ne kadar çok kişiye yayılabilirsek, ne kadar çok kişiye de imkan tanıyabilirsek, çünkü bu iş yapıldıkça, sayı arttıkça bir güce de dönüşüyor tabii, doğal olarak. Tabii, bu gücü de paylaştırabilirsek o zaman daha lezzetli oluyor her şey.
Evet, gençten bahsettik. Şimdi programın başında bir çocuk kelimesini yakalamıştım ben, evet. Sizin cümlelerinizden. Çocuklarla ilgili nasıl çalışmalarınız var?
Biz Funniest Maestro diye bir orkestra şefinin en eğlenceli hallerini gösteren bir gösteri konseri hazırladık ve onu birçok ilde yaptık. Onu da artık, o da çok dolu geçen bir konserlerimizdendi. O tabii ki çok heyecanla yaptığımız için 7'sinden 70'ine kadar herkesi içine alan bir konsepti var. O da interaktif. Şarkılar söyleniyor, dans ediliyor, kaşık çalınıyor. Mesela kaşıklar dağıtılıyor falan. Hani salon düşünün, 2000 kişi 5000 tane falan kaşık dağıtılıyor. O derece bir çalışma. Hani öyle olunca da çocuklarla ilgili çok büyük bir kitlemiz oluştu. Sağ olsun da çok, ben de çok seviyorum çocukları. Çocuklarla ilgili birçok çalışma da yaptım zaten. Hı-hı. Çok Sesli Gösteri, aynı şekilde Funniest Maestro. Şimdi The Fun Time of the Opera, o da operanın en eğlenceli halini anlatan bir gösteri konseri. Haliyle eğlenceli, interaktif, işin içinde olan bir aile gösterisi olunca çocuklardan başlayıp işte yaşı en ileri dinleyicilerimize kadar çok keyifli bir konser yaşıyoruz. Ama bu konserlerin hepsi tam katılımlı ve interaktif. Kimsenin yani gelip de yerinde oturacak kişi bize pek gelmiyor açıkçası.
Yani, onlar da zaten onu istedikleri için aslında sizin bir parçanız olmuşlar. Az önce bahsettiniz ya o kilometrelerce metrelerce kuyrukta.
Müziğin ulaştığı her yer çok önemlidir. O yüzden benim için hani seyirci sayısı da çok önemli değildir. Bana diyorlar, o ne güzel rekor kırılmış. Hayır, ben diyorum ki seyirci sizi dinlemeye geliyorsa biri de birdir, bini de birdir. Önemli olan o sevgiyle gelmiş, dinlemiş. Biz de o sevgiyle ona müziğimizi aktaralım. O yüzden aslında hani genel olarak ben gidilmemiş yere gitmeyi tercih ediyorum. Yurt dışlarında da hani ihtiyaca binaen yurt dışlarında kırmamak için gidiyorum. Çünkü inanıyorum ki ülkemizde daha çok yapılacak işimiz var. Çok çalışmamız lazım ve müziğimizi en ücra köşesinden, köyünden, kasabasından, salonlarından her yere müzikle, insanlara sevgiyle dokunmamızı sağlayacak bir yöntem bulalım istiyorum. O yüzden de hani ikisini dengeleyerek işte gücümüzün yettiğince, zamanı el verdiğince her yerde olalım istiyoruz.
Bu arada yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Son cümleleriniz olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerinize?
Şimdi müzik yapmak, insanları müzikle buluşturmak inanılmaz bir şey. Çok keyifli, sihirli bir şey. Ama o sihir nasıl oluşuyor? O sihir seyircilerin oraya geldiği anda oluşmaya başlıyor. O yüzden bizler için en önemli şey, salonlara gidelim, konserlere gidelim, konserleri izleyelim, konserleri dinleyelim. Emin olun bu konserler çoğaldıkça hep beraber o dediğimiz, bahsettiğimiz sevgiyle öyle bir bütün olmaya başlıyoruz ki. Geçen son cümle olarak onu söyleyeyim. Böyle karşımızda LED ekran oluyor biliyorsunuz. Yani arkamız dönük, seyirciyi yönetirken karşıda LED ekranda görüyorum. On binlerce kişi var ve hepsinin yüzü gülüyor. İşte bizim ihtiyacımız olan şey bu. Müzik bunun aracı olsun ve hep beraber güzel gün geçirelim, yüzümüz gülsün, sevgiyle bir olalım. Başka da diyecek zaten hani ötesinde de bir şey yok. Sevginin en üstte koyulduğu bir yerde her şey güzelleşiyor. Çok teşekkür ederim.
Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten stüdyomuza da o sevginin olun, en tatlı halini getirdiniz. Hem aktardıklarınızla hem o seyircinin sıcaklığını ve samimiyetini hissettik.
Ne mutlu.
Bütün aktardıklarınızdan inşallah bir günde konserlerinizden birini izlemek arzusu diyelim ve dinleyicilerimizi selam etmiş olalım. Sevgili dinleyiciler, yerli ve yabancı rock parçaların senfonik yorumunu yapıyor Senfo Rock Orkestrası. Dünyadaki tek örnek tabii. Hem sohbet ettik hem güzel eserler dinledik tam kapatırken, değerli konuğumuzu uğurlarken. Uzun ince bir yoldayım da yine bu bir konser kaydından dinleyicilerimize ulaştırmanın mutluluğuyla Sayın Göçmen'e bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Harika imkan tanıdınız. Görüşmek üzere tekrar.
Şimdi bir uzun ince diyelim.
yeni sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Aha, yaz bitiyor.
Hüznü başladı.
Hüznü başladı. Bilmiyorum ama bu hüzün de birilerine ilham veriyor galiba, değil mi?
Evet. Özellikle şairseniz, şair demiş zaten. Ben şairim. Serde şairlik var. Dolayısıyla sonbahar geldi mi geriye sadece sevda, uzak sevdaları düşünmek kalır diye. Ümit Yaşar Oğuzcan. Dolayısıyla sonbahar yaklaşıyor artık. Sonbahar deyince de sadece Eylül akla geldiği için ağırlıklı. Hı hı. Sonrası kış gibi Ekim, Kasım.
Evet.
O yüzden sonbahar deyince kimse ah şu Kasım'ın şu su ya da
demez,
Ekim'in bir şeysi demez. Sonbahar demek Eylül'den ibaret demekmiş gibi. Edebiyatta da bunun çok güçlü bir karşılığı var. Hı hı. Kimi edebiyatçılar açısından, Türkiye'de edebiyatçılar açısından büyük bir avantaj aslında bahar diyelim, her iki baharda avantaj olan coğrafya. Yani biz dört mevsimi gördüğümüz için bizim edebiyatçılarımız her mevsime, her mevsimin işte başlangıcına, ortasına, sonuna farklı semboller yükleyerek anlatabilmişler. Çünkü Türkiye öyle bir ülke.
Çok zenginlik aslında,
evet,
çok büyük
çok
zenginlik.
Bir sanatçı için çok değerli bir şey gerçekten. Kötülemek için söylemem ama 6 ay yaz, 6 ay kış olsaydı bir sonbahar edebiyatı göremeyebilirdiniz. Evet. Çünkü çok güçlü dönebilir. Hatta biz şeyden bile şikayet edebiliriz kişiler olarak. Çok hızlı geldi kış. Yani hoşlanmıyoruz baharı yaşamamaktan.
Değil mi? Biz Eylül'ü hep hani tek sonbahar ayıymış gibi değerlendiriyoruz ama Ağustos bitip de hemen eğer havalar soğuduğunda ve birden böyle çok şiddetli soğuklar başladığında o hani istiyoruz ki biraz böyle hafif yağmurlu çisenti olsun, evet, içimize aksın, o sonbaharın sarı yapraklarını görelim ama
mutlu
onu görmediğimizde mutlu olmuyoruz.
Aslında çok temel şeylerden biri nerede yaşadığıyla da ilgili. Şair ve yazarın Sait Faik örneğin Burgazada'da yaşıyor. Dolayısıyla Sait Faik'in tabii kendi yazar dehasının ve insan olgunluğunun da getirdiği bir hal ve tabii Burgazada'nın da etkisi. Pek çok kişi sonbahar için olumsuz yazınca Sait Faik bir yazısında şöyle söylüyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliğiyle kuşları beraber getirince insana bir sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, kavuşmuş, acısız, hırsızsız bir dünya düşündürüyor.
Çok güzel.
Yani ona Eylül
güzel
bunu
geldi
anlatmış. Dolayısıyla şairin, yazarın bulunduğu yer çok önemli. Oysa Nazım Hikmet diyor ki çiçekli badem ağaçlarını unut. Değmez artık bu bahiste.
Eyvah.
Geri gelmesi mümkün olmayanı hatırlamamalı demiş Nazım Hikmet.
Tabii
çünkü bulunduğu yer itibariyle onun çok sonbahar demeyelim ama yani mevsimin tesellisine çok ihtiyaç duyabilir şair gerçekten. Reşat Nuri Güntekin ki Dudaktan Kalbe çoğu kişinin bildiği bir eseridir. Orada diyor ki insanın bu etrafımızdaki topraktan hiç farkı yok. Bakıyorsun bir gün bütün arzular sonbahar, hayat, saadet bitti.
O da sevmeyenlerde.
Fakat 3 ay sonra başlıyor her şey yeniden canlanmaya. Toprak olduğunu hatırla demiş.
İlkbahara doğru hiç kışı bile
saymıyor.
Yine de
ilkbaharı sevmekten yana. Bir diğer yazarımız Mehmet Rauf. Eylül ilk yılgınlık ayı, faydasız olduğunu bile bile mücadele arzusu, geçmişin güzelliğinin hasretiyle ilk boynu bükülen aydır demiş Eylül için. Çok güçlü ifadeler bunlar.
Evet.
Nasıl işte bu edebiyat insana ne verir? Aslında bunu kazandırıyor. Yaşayabiliriz bunu ama adını koymak, çerçevesini koymak mümkün olmaz. Edebiyatçı bunu yapar bizim için. Yazar, şair bunu yapar. İlk yılgınlık ayı Eylül. Faydasız olduğunu bile bile mücadele arzusu Eylül.
Faydasız ama.
Geçmişin güzelliğinin hasretiyle ilk boynu bükülen ay Eylül. Refik Halit Karay, sonbaharın çiçekleri dökülen yapraklardır demiş. Onlar vazolara değil, vitrinlerde sergilenmeye layıktır. Bu yüzden yaprakları seviniz, çiçeği kim olsa sever demiş.
Dökülse bile sevinir.
Evet, yani her mevsimin bir güzelliği vardan öte bir şey söylemiş yazar. Evet. Yani bunu hepimiz söyleyebiliriz. Her mevsimin güzelliği var. İyi de o güzelliği biraz önce söylediğim gibi bir çerçeveye koyduğunuzda aslında idrak edebiliyoruz onun ne olduğunu. Yaprakları seviniz, çiçeği kim olsa sever. Çok güzel bir söz bence. Ümit Yaşar Oğuzcan biraz önce söylediğimiz gibi mevsim sonbahar malum ya, serde kör olası şairlik var, boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum cama bakarak demiş.
O da hüzünle bağdaştırıyor.
Edip Cansever, sonbahar belki de bir hüzün özgül ağırlığı. Ne demek özgül ağırlığı? Şöyle söyleyelim, bu bir tabii ki
bir fizik
terimi. Bir maddenin içindeki boşluklar tamamen çıkarıldıktan sonraki ağırlığına özgül ağırlığı diyoruz. Mesela toprağın özgül ağırlığını hesaplayabilmek için içindeki havayı, suyu vesaireyi çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonra toprağı tartabilirsek, ölçebilirsek o zaman özgül ağırlığını hesaplayabiliyoruz. Yani Edip Cansever demiş ki sonbahar, özellikle de Eylül, hüznün özgül ağırlığıdır. Yani içindeki her şeyi çıkarırsınız ve saf hüzün ancak sonbaharda ortaya çıkar. Çok güçlü ifadeler gerçekten de.
Bu hüzün dediğiniz gibi hani edebiyatçıların, şairlerin dilinde bambaşka bir hal bürünüyor. Evet, biz hüznü anlatabiliriz ama onlar öyle derinlikle anlatmış ki evet ya, gerçekten öyle diyesi geliyor insanın.
Kesinlikle. Eylül için bir de şunu söylememiz gerek. Mehmet Rauf'un ilk psikolojik romanının adıdır Eylül. O da umutsuz bir aşk hikayesidir. Temelde gerçekleşemeyecek bir aşk hikayesidir ve bunu bile bile ve bir takım kuralları göze alarak, yıkmayı göze alarak aşık olanların sonunda da nasıl yıkıldığını, nasıl ölüme gittiğini görürsünüz romanda. Geniş bir alanı anlatır tarih, zaman dilimi olarak kitap. Fakat asıl hesaplaşma zamanı Eylül'dür. Yani yaz boyunca yaşananları bir şekilde atlatabilir kahramanlarımız ama Eylül'de o hesaplaşmayı gerçekleştiremeden Eylül'ü geçemezler. Dolayısıyla Eylül biraz önce yazarın söylediği gibi, yani hani o dönemi nasıl söyleyelim, o özgül ağırlığı yaşamanız gereken bir zaman dilimi olabilir. Yaz boyunca yaşananların katıksız bir şekilde görünür hale geldiği, yaşarken çok mutlu olduklarımızın, belki olmadıklarımızın katıksız bir şekilde karşımıza çıktığı bir zaman dilimi. Sonbahar edebiyatta genellikle aşıkların ayrılığının sembolü olmuş ya da bir karar verme zamanı olmuş gerçekten. Ama temelde sonbahar herhalde bir edebi tür olsaydı şiir olurdu diye düşünüyorum. Ne roman ne de başka bir
o
tür.
O duyguları
Eylül
iyi
için şiirden daha uygun olmaz galiba.
Yaz aşkı diye bir kavram var ama ben hiç hani Eylül aşkı diye bir kavram duymadım. Örneğin demek ki hani az önce bahsettiğiniz sebeplerle o yazın yaşanan duygular sanki gelip geçici, o sıcaklık, o enerji, o canlılık ama bir şekilde bitiyor. Ama Eylül'de yaşananlar, ne bileyim Kasım'da Aşk Başkadır filmindeki gibi Kasım ayında yaşananlar, biz hep Eylül'ü konuştuk ama sonuçta Kasım da bir sonbahar mevsimi, ayı. Dolayısıyla o hüznü ve insanın içindeki o duyguları yaşama durumunu biraz daha detaylı anlatıyor gibi.
Yaz, özellikle ilkbahar, mesela ilkbaharda da var benzer bir etki ama özellikle yaz sosyalleşmeyi çok destekleyen bir atmosfer sağladığı için insanlara daha farklı, daha eylem odaklı olabilirsiniz. Daha hareket odaklı olabilirsiniz yazın. Ama sonbahar Eylül'le başlayarak kişiyi biraz kendi içine döndürüyor. Şair ve yazarların bu kadar çok dile getirmiş olması da ondan. Yani bunu sadece bir kişi yaşamıyor. Bunu yıllardır, 10 yıllardır pek çok yazar, şair, okuyucu yaşıyor. Dolayısıyla sonbaharın insan üzerindeki etkisine itiraz etmek ya da onu yatsımak, şehir hayatı biraz yatsımamıza neden oluyor.
Çok göremediğimiz
evet,
için.
Evet, iklim sürekli kontrol altında olduğu için. Ama hakkını vermekte fayda var. Çünkü nasıl yazı keyifle geçirebiliyorsak, daha sosyalleşerek, mutlu oluyorsak çoğunlukla. Anadolu insanı güneş görünce rahatlar çünkü.
Ama ben bile programı açarken yaz bitti diyerek açtım.
Ama sonbaharında hakkını vermek lazım. Dürüst olayım, ben bulutlu havaları ve yağmurları sevenlerdenim. Kurt puslu havayı severmiş fakat yine de insanın çeşitli mevsim dönemlerinde o mevsimlerin, o değişimlerin insan üzerinde bıraktığı etkiye uyanık olması ve bu uyanıklığı mümkün olduğunca edebiyatla, sanatla destekleyebiliyor olması hayatı daha yaşanılır kılıyor. Yani o hayatı anlamlı kılabilmenin ölçütlerinden biri. Nasıl paylaştığımızda daha çok hissediyorsak bazı şeyleri, bizde öyle bir adet vardır Anadolu'da, ikram ettiğinizde ona sahip olursunuz ya.
Evet. Çok
evde gizli gizli yediğinizde ona sahip olmak anlamlı gelmez. Yani ikram edebildiğinizde o zenginliği yaşarsınız, ona sahip olursunuz. Onun gibi hayatı da bu anlamda yazarlarla ve şairlerle içsel bir bağ kurarak, paylaşarak çoğaltmak ve ona sahip olmak güzel bir duygu.
Şimdi şu geldi aklıma. Biz tabii dediğiniz gibi şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Her mevsimi hissediyoruz ama örneğin Balkanlarda, ne bileyim, Batı'da hep
Kuzey Avrupa'da
hep puslu, yağmurlu, o hani biraz daha nispeten güneşi az gördükleri havaları yaşayan toplumlarda edebiyat nasıl bu anlamda gelişmiş acaba? Sonbaharı çok mu yaşamışlar?
Çok uzun yıllardır şaşırtan şeylerden biri, suç oranları çok düşük olan ve cezaevlerinin bile başka ülkeler tarafından otel gibi diye değerlendirildiği Kuzey Avrupa ülkeleri çok acımasız cinayet romanları yazıp çok yüksek sayılarda okuyorlar. Okuma oranları çok yüksek zaten. Kasveti çok iyi tarif edebiliyorlar. Yine aynı şekilde batmayan güneşi beyaz geceler diye ifade edebileceğimiz o aydınlık, hiç güneşin kaybolmadığı zamanları da ifade ediyorlar. Bununla ilgili kendi şairleri ve yazarları çok olgun. Çok daha sakinler bize göre, şaşırtıcı bir biçimde. Biz Akdenizliyiz, yani hani cevvaliz. Bize benzer örnekleri görmek için işte Avrupa'da İtalya'ya, İspanya'ya, Güney Fransa'ya bakmak gerek. Tabii ki Yunanistan'a bakmak gerek. Ya da Kuzey Afrika'ya bakmak gerek. Ama biz Akdenizliyiz. Yani hani bizde bulunduğunuz coğrafya ile bütünleşme hali çok daha yüksek. En iyi örneği Halikarnas balıkçısı, Bodrum'a sürgüne gönderiliyor ve Mavi Sürgün diye bir kitap yazmış. Bugün en son gittiğimde çok üzülmüştüm. Maalesef bir fast food restoranıydı orası. Özellikle kitapta okuduğum için gidip görmek istedim. Bir kapı, tahta kapının arkasında ve çok hüzünlüyken, ne yapacağını bilmezken, kapı açıldığında birdenbire denizi görüyor ve o denizle barışarak kendini yeniden var ediyor bir sanatçı. Keşke hakkını verebilecek olgunlukta olsak, her ne kadar gayret göstersek de yeterli olgunluğu gösteremeyebiliyoruz şair ve yazarlara. Halikarnas balıkçısı adına nasıl söyleyelim, festivaller düzenlenebilecek birisidir. Bodrum'da tatile gitmek isteyen, yazı geçirmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken birisidir. Halikarnas balıkçısını okumadan Bodrum'un hakkı verilemez bana sorarsanız. Kitabında bir bölüm var. Bodrum'a yolu düşen dinleyicilerimiz olmuştur tatillerinde. Sahil yolundaki ağaçlar çok güzeldir. Büyük büyük ağaçlar var, palmiye ağaçları. O ağaçların dikildiği günü anlatıyor. Onu okumadan o ağaçların hakkını vermek mümkün değil. Anlamının hakkını vermek gerek. Yaşadığınız şehir farklıdır belki. Hani dili farklı olabilir, bilemiyorum ama yaşadığınız şehirde sonbahara nasıl hazırlanır insanlar? Eylül'e nasıl hazırlanır? Ve bununla ilgili hangi yazarlar neleri kaleme almışlar, ona bakmak çok değerli. Biz Türkçe'de şanslıyız çünkü dört mevsimi de gören bir ülkede olduğumuz için yazar yazarlarımız, şairlerimiz çok renkli gerçekten. Evet. Tabii ki her ülkeninki kendine göre renklidir. Ana dilim bana renklidir. Fakat ana dili Türkçe olan insanların Türkiye'yi tanımak için çok büyük bir zenginlik kaynağı edebiyat. Her mevsimini ayrı tanıyabilmek için yazarımız var çünkü.
Evet. Sonbahar deyince bir de aklıma hep okulların açılması gelir. Bir başta aslında bir bitiş.
Yılbaşı sonbahardır.
Evet, yani bir bitiş gibi, sanki o yazın bitişi gibi gözükmekle birlikte aslında pek çok öğrenci, pek çok öğretmen, tabii o öğrencilerin anne babaları, onlar da çocuklarını okula gönderecek. Hep bir böyle bir okul telaşı, yeni bir başlangıç telaşı. Belki daha önce okulda hiç karşılaşmamış çocukların birinci sınıfa başlama telaşı, tabii. O gelir aklıma. Bilmiyorum kitaplarda.
Bir gün sizinle geleneksel takvimleri konuşalım.
Olur.
O çok daha etkili gösterecektir size. Yani yılbaşı aslında aslında ilkbahardır ve yıl sonu, yani böyle tek bir blok yıldan bahsetmiyoruz. Sonbahar neyin sonudur? Kış neye karşılık gelir? Geleneksel takvim bunu çok güzel gösteriyor.
Harika, o zaman
konuşalım
biz mutlaka bu konuyu da değerlendirmek üzere sözünü almış olalım sevgili Elif Berna Kutluata'dan ve ona da bugün aktardıkları için sonbaharı evet hep hüzünle bağdaştırıyoruz ama bence yeni başlangıçlarla bağdaştıracak duyguları biz hissetmemizi sağladığı için de bir kez daha teşekkür edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata Sihirli Sözcükler köşemizde bizlerle birlikteydi. Edebiyatı ve sonbaharı konuştuk. Daha doğrusu sonbaharın edebiyatta yansımalarını konuştuk desek sanıyorum daha doğru olur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Hayatın Sesleri'nin bugünlük sonuna geldik. Program yapımcısı Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Çok seven küçücük şey, ben kendine geç kalan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey,
aşk sana.
Ben kendini aşk sanan bir adam,
aşk sana.
Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
neyse adımız da uygun için.
Hayatın sesleri.